Ayrım 21.
Milyonlarca, milyarlarca çekirgeden oluşan müthiş bir bulut şiddetli bir rüzgarın etkisiyle doğudan geliyordu. Çekirge saldırıları daha önce de olmuştu ama ilk kez böylesine korkunç bir boyuttaydı. Delta köylüleri, Firavun'un emri doğrultusunda yaktıkları büyük ateşlere çekirgeleri çekmek için hoş kokular yayan bitkiler atıyorlardı. Birçok ikili tarlanın üzerine de kaba keten kumaşlar serilmişti. Musa çekirgelerin Mısır'ın bütün ağaçlarını silip süpüreceklerini ve bir tek meyve bile bırakmayacaklarını haykırırken kralın habercileri çekirge sürüsü tehdidini köylere çoktan ulaştırmışlardı bile. Herkes Ramses'in önerileri doğrultusunda hiç zaman kaybetmeden gereken önlemler alındığı için seviniyordu. Zarar çok az olmuştu. O zaman Firavun'un ruhunu simgeleyen şekillerden birinin de çekirge olduğu hatırlandı. Böylece Firavun'un ruhu dev bir zıplayışla gökyüzüne ulaşabilecekti. Çekirgeler az sayıda oldukları sürece yararlı kabul ediliyordu. Ancak kalabalık oldukları durumda korkunç bir tehdit oluşturuyorlardı. Kral ve kraliçe çifti arabalarına binip başkentin çevresindeki köyleri dolaştılar ve yeni bir çekirge saldırısından korkan birçok köyde durdular. Ramses ile Nefertari köylülere felaketin kısa sürede geçeceği konusunda söz verdiler. Büyük kraliçenin önceden hissettiği gibi rüzgar dindi ve yerini çekirgeleri tarlaların ötesindeki sazlık denize sürükleyen bir sağanak yağmura terk etti. Doktor Pariyamaku Meba'ya, "Hasta değilsiniz," dedi. "Ama yine de birkaç gün dinlenmeniz gerekir. Bu huzursuzluk, kalbiniz mükemmel durumda. Karaciğeriniz iyi çalışıyor. Hiç endişe etmeyin. 100 yaşına kadar yaşarsınız." Meba, Doktor Pariyamaku'nun birkaç hafta odasından çıkmamasını emredeceğini ve bu arada Ofir ile suç ortaklarının da belki tutuklanacaklarını umarak yalandan bir hastalık uydurmuştu. Bu çocukça plan başarılı olmamıştı. Dahası onları ihbar etmek, kendini ihbar etmek demekti. Geriye görevini yapmaktan başka bir seçenek kalmıyordu. Ama Seraman'ı ile seçkin muhafızlarını hissettirmeden Urhiteşup'un yanına nasıl sokulacaktı? Sonunda kullanacağı en iyi silahın diplomasi olacağına karar verdi. Sardunyalı'ya sarayın koridorlarından birinde rastlayınca yanına sokuldu. Meba, aşağı bana gönderdiği bir mektupta Urhiteşup'u sorguya çekmemi, Hitit yönetimi hakkındaki itiraflarını almamı emrediyor dedi. Urhiteşup'un bana açıklayacakları sır olarak kalacak. Bu nedenle baş başa görüşmemiz gerekiyor. Açıklamalarını papirüse not edip mühürleyeceğim ve krala teslim edeceğim. Seramana'nın canı sıkılmıştı. Size ne kadar zaman gerekecek? Bilmiyorum. Çok mu acele? Çok acele bir görev bu. Peki, hadi gidelim. Urhiteşup diplomatı kuşkuyla kabul etti. Ama Meba güvenilir görünüp Hititliği kandırmak için elinden geleni yaptı. Meba soru sormakta acele etmedi. İşbirliğinden dolayı onu tebrik etti ve geleceğinin daha iyi olacağı konusunda ona güven verdi. Urhiteşup yaptığı en güzel savaşlarını anlattı ve birkaç espri bile yaptı. Meba, size verilen hizmetlerden memnun musunuz diye sorarak bilgi elde etmeye çalıştım. Ev ve yemekler çok güzel. Spor yapıyorum ama kadınlar burnumda tutuyor. Ben bu sorunu çözebilirim. Nasıl? Akşama doğru serinlikten yararlanmak için bahçede gezinti yapmak istediğinizi söyleyeyim. Ilgın ağaçları koruluğunda gizli kapının yanında bir kadın sizi bekleyecek. Sanırım iyi dost olacağız. Benim de en büyük dileğim bu Urhiteşup. Hava gittikçe ağırlaşıyor, gökyüzü kararıyordu. Tanrı Set gücünü yeniden gösteriyordu. Bunaltıcı sıcağın rüzgar olmadığı için dayanılmaz hal alması, Urhiteşup'un bahçede gezinme isteğini haklı çıkarmıştı. Yanına sadece 2 muhafız verip çiçekler arasında dolaşmasına izin verdiler. Hititli'nin kaçması için hiçbir neden yoktu. Neden güvenlik içinde olduğu altın kafesini terk etmeye çalışsındı ki? Ilgın ağaçlarının altında gizlenen Meba titriyordu. Adam otundan yapılmış sıvı bir uyuşturucu aldığı için kafası dumanlı olan diplomat, bahçe duvarından atlamış saldırmaya hazır bekliyordu. Urhiteşup ona doğru eğilince bir piyade subayından çaldığı hançerle boğazını kesecekti. Hançeri cesedin üzerinde bırakacak ve bu cinayetten sayısız Mısırlının ölümünden sorumlu olan bir düşmandan 3 almak isteyen intikamcı subaylar suçlanacaktı. Meba o güne dek hiç adam öldürmemişti ve bunun ona cehennem azabı çektireceğini biliyordu. Ama öteki dünyanın yargıçları önünde kullanıldığını söyleyerek kendini savunacaktı. Şu anda sadece hançeri ve Urhiteşup'un boğazını düşünmek zorundaydı. Ayak seslerini duydu. Yavaş ve ihtiyatlı adımlar. Avı yaklaşıyordu. Durdu ve eğildi. Meba vurmak için kolunu kaldırdı. Ama başını inen güçlü bir yumruk onu yere yıktı. Seramana diplomatı Tuni'nin yakasından tutarak kaldırdı. Hain, yeteneksiz ve şaşkın adam. Uyan Meba. Meba tamamen cansızdı. Hadi bırak oyunu. Kafası ile boynu arasındaki açı garipti. Seraman'a o zaman çok güçlü vurduğunun farkına vardı. 52. Meba'nın ani ölümü üzerine yapılan zorunlu idari soruşturma çerçevesinde Seraman'a, Ameni'nin yönettiği titiz bir sorgulamayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Keyfi yerinde olmayan Sardunyalı cezalandırılmaktan korkuyordu. Ameni kararını açıkladı. Dosya gayet açık. Sen diplomat Meba'nın yalan söylediğinden ve Urhite Şup'u öldürmeye niyetli olduğundan haklı olarak kuşkulanıyordun. Meba'yı suç üstünde yakalamaya çalıştın ama o karşı koydu. Hatta senin hayatını tehlikeye soktu ve boğuşma sırasında öldü. Eski korsan rahatladı. Bu çok güzel bir rapor. Meba ölmüş olsa da bir mahkemede yargılanacak. Suçluluğu kuşku götürmediği için adı bütün resmi belgelerden çıkarılacak. Ama geriye bir soru kalıyor. Meba kimin hesabına çalışıyordu? Bana Aşağı'nın emrini yerine getirmek istediğini söylemişti. Amini fırçasını hafif çısırdı. Ramses'i zor duruma düşüren bu Hititliği ortadan kaldırmak. Ama Aşağı böyle bir görevi Meba gibi yüksek tabakadan korkak bir adama vermezdi. Üstelik sığınma hakkına özen gösteren Ramses'in iradesine ters düşmezdi. Meba bir kez daha yalan söyledi. Sakın o bizim topraklarımıza yerleşmiş olan Hitit casusluk şebekesinin bir üyesi olmasın. Ama bu şebeke Urhiteşup'tan yana değil miydi? Bugünkü imparatorun adı Hattuşil. Urhiteşup artık satılmış bir adam. Casusluk şebekesi en azılı düşmanını ortadan kaldırarak haddinin yeni efendisinin gözüne girmek istemiştir. Sardunyalı uzun bıyığını sıvazladı. Başka bir deyişle Ofir ile Şenar hala hayatta oldukları gibi Mısır'dan hiç çıkmadılar. Şenar Nubya'da kayboldu. Ofir yıllardan beri ortalarda görünmüyor. Seraman'a yumruklarını sıktı. Bu lanet büyücü belki de burnumuzun dibinde. Onun Libya'ya gittiğini söyleyen tanıkların hepsi demek benim kuşkularımı dağıtmak istemişler. Ofir bir türlü yakalanamaz olduğunu kanıtlamadı mı? Benim için değil Ameni, benim için değil. En azından onu buraya sağ olarak getir. Geçmek bilmeyen 3 gün boyunca kara bulutlar Pir Ramses'in üzerindeki güneşi sakladı. Mısırlılar bunu Tanrı Set'in neden olduğu kargaşaya, Tanrıça Sekmet'in kara habercilerinin getirdikleri tehlikelerin eklendiği biçiminde yorumluyorlardı. Durumun daha da kötüye gitmesini önleyecek bir tek kişi vardı. O da Firavun'un adaklar sunarak beslediği ezeli ve ebedi yasanın yeryüzündeki simgesi olan Büyük Kraliçe Nefertari'ydi. Bu dönem herkesin kendindeki kusurları görerek kendini eleştirmesi ve dürüstlük konusundaki eksiklerini gidermeye çalışması gereken dönemdi. Nefertari halkının kusurlarını ve eksiklerini üstlenerek korkunç Tanrıça Sekmet heykellerinin önüne adaklar koymak ve böylece karanlıkları aydınlığa dönüştürmek için Teb'deki Mut Tapınağı'na gitti. Ramses, başkentin üstünü örten karanlığın, Yahova'nın Mısır halkına musallat ettiği felaketlerin 9.'sü olduğunu haykırarak söyleyen Musa'yı kabul etmeye razı oldu. Sonunda ikna olabildin mi Firavun? Sen kendi Tanrı'nın yaptığını sandığın doğa olaylarını felaket diye sunmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Sen gerçeği böyle görebilirsin. Buna saygı duyuyorum. Ama bir din adına halkın arasında nifak tohumları ekmeni kabul edemem. Bu davranışın maat yasasına aykırıdır. Toplumu anarşiye ve iç savaşa sürükler. Yahova'nın istekleri değiştirilemez. Sana inananlarla birlikte Mısır'ı terk et Musa ve istediğin yerde Tanrı'na dua et. Yahova'nın senden istediği bu değil. Tüm Yahudi ulusunun benimle gelmesi gerekiyor. O halde küçük baş ve büyük baş hayvanları burada bırakacaksınız. Çünkü onların büyük bir bölümü size kiralanmıştı. Yani sizin değildir. Mısır'ı reddedenlerin onun nimetlerinden yararlanmaya hakkı yoktur. Sürülerimiz bizimle gelecek. Tek bir hayvan bile senin ülkende kalmayacak. Çünkü bu hayvanların her biri Yahova'nın dinine yarar sağlayacak. Onlara vaat edilmiş topraklar ulaşıncaya kadar kurban olarak ihtiyacımız olacak. Yani adi bir hırsız gibi mi davranacaksın? Sadece Yahova beni yargılayabilir. Bu gibi aşırı davranışları hangi inanç, hangi din uygun görebilir? Bunu anlayacak durumda değilsin. Boyun eğmekle yetin. Firavunlar insanı kemiren iki zehir olan bağnazlığın ve hoşgörüsüzlüğün önüne geçmeyi başardılar. Benim gibi sen de insanoğlunun başka insanlara zorla kabul ettirdiği kesin ve koşulsuz bir gerçeğin sonuçlarından korkmuyor musun? Yahova'nın isteklerini yerine getir. Sen tehditle sövgüden başka bir şey bilmez misin? İkimizi de bilginin yollarına götüren dostluğumuza ne oldu? Beni sadece gelecek ilgilendiriyor ve bu gelecek bizim toplu göçümüzdür. Çık bu saraydan Musa ve bir daha gözüme görünme. Yoksa sana asi muamelesi yaparım. Mahkemede isyan kışkırtıcılarına uygulanan cezayı verir. Musa öfkeden ateş püskürüyordu. Onu selamlamak isteyen saray erkanını görmezden gelip saraydan çıktı ve Ofir'in kendisini beklediği Yahudi mahallesindeki evine gitti. Büyücü uğranılan başarısızlığı ve Meba'nın ölümünü suç ortaklarından öğrenmişti. Ama diplomatın yazdığı son rapor ilginç bir haber veriyordu. Meba, Memphis'teki Ptah Tapınağı'nda yapılan bir ayin sırasında Kıhan'ın Stoğu tarafından hazırlanan sihirli koruyucuları çıkardığını öğrenmişti. Elbette Ptah başrahibi olarak Kıha karanlık güçlere karşı güvenlik altındaydı. Ama Ofir neden şansını denemesindi? Büyücü içeri giren Musa'ya Ramses razı oldu mu diye sordu. Musa o hiçbir zaman razı olmayacak diye yanıtladı. Ramses korku nedir bilmiyor. Şiddete başvurmadığımız sürece bu durumdan bir sonuç çıkmaz. Bu toplu başkaldırma anlamına gelir. Silahlarımız var. Yahudiler öldürülür. Açıktan açığa ayaklanmadan kim söz ediyor? Ölümü kullanmalıyız. Ölüm Mısır üzerine çullanacak olan 10. ve son felaket olacak. Musa'nın öfkesi bir türlü yatışmıyordu. Ofir'in Mısır'ı tehdit eden sözlerini dinlerken Yehova'nın sesini duyar gibi oluyordu. Haklısın Ofir. Öyle güç bir darbe vurmak gerekir ki Ramses Yahudileri serbest bırakmaya mecbur olsun. Ölüm gecesini tam gece yarısında Yehova Mısır'dan geçecek ilk evlatlar ölecek. Ofir bu anı öylesine umutla beklemişti ki nihayet uğradığı bozgunların öcünü Firavun'dan alacaktı. İlk ölecek evlatların başında Ramses'in ilk oğlu ve belki de varisi Ka geliyor. Bugüne kadar o bir türlü baş edemediğim sihirli bir korunmadan yararlanıyordu. Ama şimdi Yehova'nın eli onun canını bağışlamayacak. Ofir, hiç kimsenin bizden şüphelenmemesini sağlamamız gerekecek dedi. Yahudiler eskiden olduğu gibi Mısırlılarla dostluk kurmalı ve giderken yanlarında birçok değerli eşya götürmek için bundan yararlanmalı. Göç sırasında bu eşyalara ihtiyacımız olacak. Musa, hamursuz bayramını kutlayacağız dedi. Bizim evlerimize bayram için kesilen kurbanların kanına batırılmış çördük otu demetleriyle birlikte kırmızı işaretler koyacağız. Ölüm gecesinde ölüm meleği bu evlere dokunmayacak. Ofir hemen laboratuvarına koştu. Kıhadan çalınan fırça sayesinde Ramses'in büyük oğlunu felç etmeyi ve hiçliğe göndermeyi belki bu kez başarabilecekti. Bahçeye canlılık veren ışık ve gölge oyunları Nefertari'yi daha da güzel gösteriyordu. Bir tanrıça zerafetiyle çiçekler arasında dolaşan gizemli ve soylu Nefertari mutluluğun simgesi gibi görünüyordu. Böyle olmakla birlikte Ramses elini öperken karısının huzursuz olduğunu fark etti. Nefertari, Musa bizi tehdit etmeye devam ediyor diye mırıldandı. O benim dostumdu. Kötü kalpliliğine inanamıyorum. Ben de ona karşı saygı duyuyordum. Ama yıkıcı bir ateş yüreğini sarmış. İşte benim korkum bundan ileri geliyor. Kaygılı görünen Siu, kral ve kraliçe çiftinin yanına sokuldu. Beni bağışlayın. Doğruca konuya girmek adetimdir. Kaa hasta. Nefertari, durumu ciddi mi diye sordu. Korkarım öyle majeste. Benim ilaçlarım etkisiz görünüyor. Demek istediğin, kendimizi aldatmayalım. Bu bir büyü. İsis'in kızı ve büyücülerin en yeteneklisi Nefertari, Ramses'in büyük oğlunun başucuna koştu. Pıtah tapınağının baş rahibi büyük acısına rağmen şaşırtıcı bir ağırbaşlılık gösteriyordu. Alçak bir yatakta yatıyordu. Yüz çizgileri derinleşmiş, benzi gri renk almış olan Kaha zorlukla nefes alıyordu. Nefertari'ye kollarımı oynatamıyorum dedi, bacaklarımı da kımıldatamıyorum. Kraliçe ellerini delikanlının şakaklarına koydu. Sana bütün enerjimi vereceğim dedi. Birlikte bu sinsi ölümle boğuşacağız. Hayatın bana verdiği bütün mutlulukları sana aktaracağım ve sen ölmeyeceksin. Hitit başkentinde görüşmeler yavaş ilerliyordu. Hattuşil Ramses'in yazmış olduğu antlaşma tasarısının her maddesini tartışıyor, farklı ifade şekilleri teklif ediyor, Ayşe ile sert bir şekilde çekişiyor ve sonunda her sözcüğünü iyice düşünüp taşındıktan sonra bir uzlaşmaya varıyordu. Bu sefer de Kuteyap'a bazı eleştiri ve uyarılarda bulunuyor ve tartışmalar yeniden başlıyordu. Ayşe ise bunlara sabır gösteriyordu. Çünkü yakın doğu ile Asya'nın büyük bir bölümüne mutluluk getirecek olan bir barışın hazırlanmasına katkıda bulunduğunun bilincindeydi. Hattuşil, Urhiteşup'un iade edilmesini istediğimi unutmayın diye hatırlattı. Aşa, antlaşmanın bütünü üzerinde fikir birliğine vardığımız zaman bu konuyu ele alacağız diye yanıt verdi. Dikkate değer bir iyimserlik bu sizinki. Ama Hatti İmparatorunun size tümden güvendiğine inanıyor musunuz? Bu kusuru işleseydi Hatti İmparatoru olabilir miydi? Bana art düşünceler yükleyerek görüşmelerin sonucunu tehlikeye düşürmüyor musunuz? Sizin ister istemez art düşünceleriniz var majeste ve Mısır'dan çok haddinin işine yarayacak bir antlaşma elde etmeye çalışıyorsunuz. Benim rolüm terazinin iki kefesi arasındaki dengeyi sağlamaktan ibaret. Belki de başarısızlıkla sonuçlanacak tehlikeli bir oyun. Dünyanın geleceği, işte Ramses'in bana verdiği görev ve işte ellerinizin içinde bulunan şey bu majeste. Ben sabırlı, zeki ve inatçı bir adamım aziz dostum Ayşe. Ben de aynen sizin gibiyim majeste. 53. Seramana adamlarının üstlendiği karakoldan artık hiç ayrılmıyordu. Arada sırada kentin en ünlü bir hanesinden getirilen bir kız ufak kaçamaklar yapsa da kafasını kemiren düşüncelerden bir türlü kurtulamıyordu. Hasma mutlaka bir hata işleyecekti ve Seramana'nın bu hatadan yararlanabilmek için dikkatli olması gerekiyordu. Kaan'ın hastalığı da Sardunyalı'yı çok üzüyordu. Kral ve ailesini ilgilendiren her kötü şey sanki o ailenin bir bireyiymiş gibi onu çok sarsıyordu. Seramana Ramses'in düşmanlarını yok edemediği için öfkeden kuduruyordu. Paralı askerlerden biri rapor vermeye geldi. Yahudilerin orada çok garip şeyler oluyor. Açıkla. Evlerinin kapılarının üzerinde kırmızı boyayla yapılmış işaretler var. Nedenini bilmiyorum ama ilginizi çekeceğini düşündüm. Çok iyi yaptın. Bir bahane uydur, Abner'i bana getir. Yahudi kardeşlerinden haraç alma eğiliminde olan tuğlacı Abner, Musa'nın lehinde tanıklık yaptıktan sonra kendinden hiç söz ettirmez olmuştu. Başı önüne eğik duran Abner'in keyifsiz olduğu her halinden belli oluyordu. Seraman'a öfkeli bir sesle, "Yoksa bir suç mu işledin?" diye sordu. "Yok, hayır efendim. Ben bir rahibin beyaz elbisesi kadar tertemizim." "Öyleyse neden titriyorsun?" "Ben zavallı bir tuğlacıyım ve..." "Yeter Abner. Neden evinin kapısını kırmızı boyayla kirlettin?" "Bu bir kazaydı efendim." "Demek diğer bir sürü kapı üzerinde de aynı kaza oldu. Beni budala yerine koymayı bırak." Dev yapılı sardunyalı parmaklarını çıtırdattı. Yahudi yerinden sıçradı. Bu bir moda." "Demek öyle. Ya benim modam da senin burnunu ve kulaklarını kesmekten ibaret olsaydı?" "Buna hakkınız yok. Mahkeme sizi mahkum eder." "Bu çok özel bir durum. Ramses'in büyük oğluna yapılan büyüyü soruşturuyorum ve senin de bu işe karıştığını öğrenirsem hiç şaşırmam." Yargıçlar kara büyü yapanlara karşı çok sert davranırlardı. Abner ağır bir mahkumiyet tehlikesiyle karşı karşıyaydı. "Ben masumum." "Senin geçmişini bilince buna inanmak çok güç. Bunu bana yapmayın efendim. Benim bir ailem, çocuklarım var." Abner kendi güvenliği ile Musa'nın güvenliği arasında uzun süre tereddüt etmedi. Musa ailelerin ilk çocukları için büyü yaptı. Felaket gecesinde hepsi Yahova tarafından öldürülecek. Yahudilerin aynı felakete uğramamaları için evlerinin üzerinde belirgin bir işaret gerekiyordu. "Deniz şeytanlarının hakkı için bu Musa bir canavar. Siz beni bırakacaksınız değil mi efendim?" "Sen çeneni tutamazsın küçük yılan. Hapiste daha güvenlik altında olursun." Duruma biraz sevinen Abner başını salladı. "Hapisten ne zaman çıkarım?" "Felaket gecesinin hangi tarihte olacağını biliyor musun?" "Bilmiyorum ama eli kulağında." Seraman'a doğru Ramses'e gitti. Kral onu Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmeden sonra kabul etti. Sadece Nefertari'nin büyüsüyle hayatta kalabilen Kaan'ın hastalığına çok üzülen Necem, işini yapacak gücü çok zor buluyordu. Ama Ramses onu Mısır ülkesine ve ulusuna hizmetin, kişisel facialar söz konusu olsa bile her şeyin önünde geldiğini inandırdı. Sardunyalı Abner'in söylediklerini aktardı. "Kral, bu adam yalan söylüyor. Musa asla böyle bayağı bir şeyi aklından geçirmez. Abner alçan biri ve benden korkuyor. Bu yüzden bana gerçeği söyledi." "Cinayet üstüne cinayet. İlk çocukların düzenli ve kasıtlı bir biçimde yok edilmesi. Böylesine dehşet verici bir girişim ancak hasta bir beyinde filizlenebilir. Musa'dan böyle bir şey beklenemez." "Canilerin tasarılarını uygulamaya konmadan engellemek için güvenlik güçlerinin her tarafa yayılmasını öneriyorum." "Kırsal bölge polisine de haber ver. Affınızı dilerim majeste. Musa'yı tutuklamak gerekmez mi?" "Hiçbir suç işlemediği için mahkeme onu aklayacaktır. Başka bir çözüm bulmam gerekiyor. Bir strateji uygulamamızı önereceğim. Her ne kadar önereceğim şey size çok korkunç gelse de sonuçta başarılı olduğunu göreceksiniz." "Bakıyorum da çok temkinli konuşuyorsun. Söyle Seraman'ı." "Kıhan'ın 3 günden az ömrü kaldığı haberini yayalım." Böylesine korkunç bir şeyin ağza alınması bile Ramses'i ürpertmeye yetti. "Sizi sarsacağını biliyordum majeste. Ama bu haber canileri vaktinden önce harekete geçmeye zorlayacak. Ben de bundan yararlanmak istiyorum." Kral bir an düşündü. "Başar bu işi Seraman'a," dedi. Dolant güzel siyah saçlarının bir örgüsünü hızla çeken berber kızı tokatladı. "Defol beceriksiz." Berber kız ağlayarak çıktı. Hemen onun yerini pedikürcü kız aldı. "Ölü derileri kes, sonra da tırnaklarımı kırmızıya boya. Ve canımı yakmamak için özen göster." Pedikürcü kız deneyimli olduğuna sevindi. "Dolant, işini iyi yapıyorsun," dedi. "Sana iyi bahşiş vereceğim ve seni arkadaşlarıma tavsiye edeceğim." "Teşekkür ederim prenses. Çevrenizdeki kederli havaya rağmen bana çok iyi muamele ediyorsunuz. Ne kederinden söz ediyorsun sen?" "Bu sabah ilk müşterim sarayın önemli hanımlarından biriydi. Korkunç haberi ondan öğrendim. Kralın büyük oğlu ölecekmiş. Bu bir dedikodu olmasın?" "Ne yazık ki hayır. Sarayın doktoruna göre Kaan'ın 3 günlük ömrü kalmış. Sen işini çabuk bitir. Benim yapacak çok önemli işlerim var." Acele etmeliydi. Bu durum güvenlik talimatlarına aykırı davranmasını gerektiriyordu. Makyajını yapmadan başına sıradan bir peruk taktı. Omuzlarına kahverengi kolsuz bir manto attı. Bu haliyle onu kimse tanıyamazdı. Dolant sokakta işsiz güçsüz takımının arasına karıştı. Az sonra da tuğlacı mahallesine doğru saptı. Bir saka ile peynir satıcısının arasından ustalıkla geçti. Sokağın ortasında bir bebekle oynayan 2 kız çocuğunu sinirli bir hareketle ayırdı. Çok yavaş yürüyen ihtiyar bir adamı dürttü ve koyu yeşil renge boyanmış küçük kapıya 5 kez vurdu. Kapı gıcırdayarak açıldı. Bir tuğlacı "Kimsiniz?" diye sordu. "Büyücünün arkadaşıyım. Girin." Tuğlacı yağ lambasının zayıf ışığı altında büyücü Ofir'in kaygı verici yüzünün göründüğü mahzen inen merdivende Dolant'ın önünden yürüdü. Ofir yırtıcı bir kuşu andıran yüzü, çıkık elmacık kemikleri ve uzun burnuyla gizemli bir görüntüye bürünüyor ve Ramses'in ablasını büyülüyordu. Ofir Kıhan'ın kısmen yanık fırçasını elinde sıkı sıkı tutuyordu. Fırçanın üzerine garip şekiller çizilmişti. Bu kadar acil olan nedir Dolant? Kaa önümüzdeki saatlerde ölecek. Sarayın doktorları onu tedavi etmekten vaz mı geçtiler? Pariyamako ölümün eli kulağında olduğunu sanıyor. Bu mükemmel bir haber. Ama planlarımızı biraz değiştiriyor. Bana haber vermekle çok iyi ettiniz. Bu durumda felaket gecesi tasarladıklarından daha önce olacaktı. İlk erkek evlatlar Ramses'in oğlundan başlayarak ölecek, umutsuzluk Mısır halkının üzerine çökecekti. Yahova'nın gücünden ve gazabından dehşete kapılan halk, Ramses'e karşı çıkacak ve ayaklanma çok büyük olacaktı. Dolant büyücünün ayaklarına kapandı. Sonra ne olacak Ofir? Ramses ortadan kaldırılacak. Musa ile gerçek tanrı galip gelecek. Bizim düşümüz gerçek olacak. Gerçeklerden söz etmek gerekirse sevgili Dolant, sebat göstermekte ne kadar haklı olduğunu anlaşıldı. Bazı şiddet hareketlerinden kaçınamaz mıyız? Ofir Dolant'ı ayağa kaldırdı ve bitkin bir halde olan uzun boylu esmer kadının yanaklarını avuçlarının içine aldı. Kararları Musa veriyor ve o da ilhamını Yahova'dan alıyor. Onların emirlerini, sonuçları ne olursa olsun tartışma yetkimiz yok. O anda dış kapı yıkılırcasına açıldı. Boğuk bir çığlığı, merdivenlerden inen birinin ayak sesleri takip etti ve dev yapılı sardunyalı mahzende beliriverdi. Seramana Ofir'in ardından mahzenin dibine doğru kaçan Dolant'ı elinin tersiyle bir kenara itti ve büyücüye bir kafa attı. Yere yuvarlanan Hitit casusu, Kaan'ın fırçasını elinden bırakmadığı gibi olanca gücüyle sıkıyordu. Eski korsan, büyücünün kolunu ayağıyla ezince Ofir parmaklarını açmak zorunda kaldı. Ofir, sonunda seni ele geçirdim. 54. Siteo, Kaan'ın odasına girdi. Büyülü fırçayı yere attı. Küçük parçalara ayrılıncaya kadar üzerinde hırsla tepindi. Ramses'in büyük oğlunu manyetize etmeyi hiç ara vermeden sürdüren Nefertari, Siteo'ya minnettar bir bakışla baktı.